Ayrım 2.
Bir düşünsenize, bir zamanlar başarılı olmuş olan şarkıcıların, film yıldızlarının, politikacıların birçoğu neden sonunda kendilerini çökertmeyi seçerler? Bu insanlar neden intihar ederler? Neden uyuşturucu müptelası olurlar? Neden akıl hastanelerine kapatılırlar? Neden yaşamla bile bile kumar oynamayı tercih ederler? Rekabet dünyasında başarı hırsı bizi öylesine kuşatmış ki, meşgulüz, hep meşgulüz. Kimse bizi uyarmıyor. Kimse bize başarının akıl ve ruh sağlığımıza zararlı olabileceğini söylemiyor. Toplumun yücelttiği kişiler bir bir yok olup gidiyorlar. Tahtları hiç boş kalmıyor. Bir anda yerlerine başkaları geçiveriyor. Başarı korkusunu belli herkes hissetmemektedir. Ancak bu duyguyu yaşamış ve yaşamakta olan insanların sayısı küçümsenemeyecek kadar fazladır. Üstelik bu insanların ille de ünlü biri olması gerekmez. Başarı korkusu yaşamın her alanında varlığını hissettirmektedir. İşe, sosyal konumu, öğrenim düzeyi, ilgi alanı, cinsel tercihi ne olursa olsun, kadın erkek her yaşta insan başarı korkusu duyabilir. Çocukluk döneminde belirli deneyimler yaşamışsanız, bu duygu size her ne kadar yabancı görünse de başarı korkusunun tutsağı haline gelmiş olabilirsiniz. Gerçekçi bir şekilde arzu edilen şeye ulaşmak insanı tehlikeye atar. Hala şaka yapıyor olduğumu sanıyorsunuz ama gerçek bu. İstediklerimize ulaşmak neden böylesine güçtür? Amaçlarımıza ulaşsak bile neden bu başarıyı hak etmediğimizi düşünürüz? Oysa kendimize gerçekçi hedefler belirlemişizdir. Hayalini kurduğumuz şeyler hiçbir zaman çok uzakta olmamıştır. İçimizde pek az insan imkansızın peşinde koşar. İleride de göreceğimiz gibi bu soruların yanıtları hepimiz için farklı olacaktır. Çünkü bilinçaltında gizli, kendi kendine yenik düşme tutumu her insanda farklı koşullarda ortaya çıkar ve bu tutum insanı başarmaktan alıkoyabilir. Unutmayalım, herkes birbirinden farklıdır. Ne yaparsam yapayım olmuyor. İstediğimize ulaşmak için öncelikle ne istediğimizi nasıl bilebiliriz? Yanıt bellidir. Gerçekte kim olduğunu bilen insan hayattan ne istediğini de bilir. Sorulacaktır o zaman, gerçekten kimim ben? Ben olgusu aşağılandığı sürece bu soruyu soran her insan bir girdaba sürüklenir, müthiş bir acı çeker. Bu durum gerçekten utanç vericidir çünkü kendini bilmek kavramı başarı korkusunu yenmenin mutlak şartıdır. Birçoğumuz kendimizi tanımaya çalışırken yanlış tanımlamalar yaparız. Bilmemiz gerekir ki kendimizi dürüstlükle takdir etmediğimiz sürece hiçbir yere ulaşamayız. Bireysel başarıya ilişkin kitapların hepsi kişinin kendi hakkında bilgi sahibi olması ve kim olduğunu fark etmesi durumunda istenilen her şeyin gerçekleştirebileceğini savunur. Doğru değil bu. Başarı korkusu yaşayan insanların çoğu öncelikle kapsamlı bir benlik araştırmasına girerler. Sonucunda da genellikle şöyle derler. Artık kendimi tanıyorum. Ben bir çelişkiler yumağıyım. Kendimizi neden böyle tanımlarız? Kendimize olan güvenimiz neden böylesine azdır? Yetersizlik, değersizlik duyguları nasıl oluşur? İnsan hangi aşamalardan sonra kendini ve başkalarını kandırmaya başlar? Boşuna uğraşmayın. Bu soruların yanıtlarını size başarıya yönelik değerli önerilerde bulunan kitaplarda bulamazsınız. Bu gibi kitaplarda öyle öneriler bulunur ki sormayın gitsin. İşinizi kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Sevgiliniz sizi terk edecekmiş gibi bir hisse mi kapıldınız yoksa? İyisi mi siz bir partiye gidin. Mutlu bir ifade takının, orada kim bilir kimlerle karşılaşacaksınız. Bu tür kitaplarda şöyle tanımlamalara rastlamak da mümkündür. İnsanın kendini suçlu hissetmesi zaman kaybından başka bir şey değildir. Deli saçması. Falanca alanda başarılı olmanın yollarını gösteren kitaplar, depresyonun, suçluluk duygusunun kökenine inemeyen, sözde başarıya ulaşmak için insanı sıkıntıdan sıkıntıya sürükleyen önerilerle doludur. Bu gibi kitaplar bireyi, kendisi yapan özelliklerin altında yatan nedenlerle ilgilenmezler. Bu durum, kanserli bir hastaya pansuman tedavisi uygulamaya benzer. Aile ve toplum, bize yapmamamız gereken şeyleri empoze ederler. Bu tür kitaplar içimizdeki gücü tümüyle dışa vurmamıza engel olan içselleştirilmiş mesajlarla ilgilenmezler. 1960'ların sonundan başlayarak 1970'lere uzanan bir dönemde insanlara yataktaki başarının sırlarını açıklayan seks rehberlerinin satışında büyük bir patlama yaşanmasının asıl nedeni budur. Bu dönemde sözde cinsel devrim yaşanmasına rağmen hala hazlarımız konusunda çekingen davranıyoruz. Sözde edilen rehberler insanları yatakta düşünülen, hissedilen, yapılan şeylerin sapıklık olmadığına ikna etmeye çalışırlar. İyi de ettiler. Ancak ailenin ve toplumun sürekli olarak gönderdiği mesajların ağırlığı altında ezilen insanlara yardımcı olamadılar. Bu mesajlara göre evlilik haricinde yaşanan cinsellik pistir, günahtır, sapıklıktan başka bir şey değildir. Anne kızına şöyle der: "Hayatım, paranı kaybet ama bekaretini asla. Ama yine de bilmeni isterim, cinsellik güzel bir olaydır." Baba oğluna şöyle der: "Bir kez başladın mı asla vazgeçemezsin oğlum. Bir ömür boyu müptelası olursun. Ancak cinsellik insana sağlık verir. Yalnız her ilişkiden sonra iyice temizlenmeyi unutma sakın." Uzmanlar cinsel alanda potansiyelimizin ancak %50'sini kullandığımızı söylüyorlar. Anne ve babaların bu tür telkinleri karşısında bu oranın hala böylesine yüksek olabilmesi şaşırtıcı. Yaşamda cinsellik dahil her alanda kendi kendimize kurduğumuz tuzakların ardında yatan psikolojik nedenleri keşfetmeliyiz. Herkes birbirinden bir şekilde farklıdır. Bu nedenle başarı korkusunu yenmek için tek bir çözüm önerisi getirilemez. İnsanın çok karmaşık bir yapısı vardır ve bu yapı çok uzun bir zamanda oluşur. Bir insanı çözümlerken onun farklılıklarını, özgün tutum ve davranışlarını ve geçmişten bugüne kadar yaşadığı deneyim sürecini göz önüne almamız gerekir. Bireysel bütünlüğü anlamak uzun ve zorlu bir iştir. Başarı korkusu duyup duymadığınızı anlamak için işe aşağıdaki soruları yanıtlamakla başlamanızı öneririm. Bu başarı korkusu belirtilerinden herhangi birini gösteriyor musunuz? İnsanlar sizi çok yakından tanıdıkları zaman onların sizi sevmeyeceklerini mi düşünürsünüz? Kendinizle ilgili bir şeyi dışa vurmaktan korkar mısınız? İçinizden bir ses size sahtekar olduğunuzu mu söylüyor? Sürekli olarak insanların hatalarını yüzlerine vurduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Kendinizi iyi hissettiğinizde bunun garip bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kendinizi kötü hissetmeniz sizce iyiye mi alamettir? Güzel duyguların sürekli bir biçimde yaşanamayacağına mı inanırsınız? İnsanlara ne kadar şanssız olduğunuzu anlattığınızda onların sizi takdir edeceğini mi düşünürsünüz? Yaşamınızda her şey iyiye giderken geçmişte yaşadığınız kötü deneyimleri irdeler misiniz ya da gelecekte felaketler yaşayacağınızı düşünüp kendinizi huzursuz mu edersiniz? Kendinizi bir kader kurbanı olarak mı görüyorsunuz? Kendinize göstermeyi mi, kenarda kalmayı mı tercih edersiniz? Lider konumunda olmaktan çekinir misiniz? İstediğiniz bir şey elde ettiğinizde ondan soğur musunuz? Peşinde koştuğunuz amaca ulaştığınızda aklınıza her şey bundan mı ibaretmiş diye bir düşünce gelir mi? Başkaları için para harcamak, kendiniz için para harcamaktan daha mı kolay geliyor? Size göre bütün kötülüklerin kaynağı rekabet midir? Birileriyle rekabete giriştiğinizde kendinizi tüm kötülüklerin kaynağıymış gibi mi hissedersiniz? Yapmakta olduğunuz iş size layık değil mi? İşinizden sıkılıyor musunuz? Sık sık iş değiştirir misiniz? Daha iyi bir teklif geldiğinde uzun süredir sürdürmekte olduğunuz işi bırakmaktan korkar mısınız? Her tarafta biziniz var ama hiçbir işte uzman değil misiniz? İş bulamıyor musunuz? Sevdiğiniz bir alanda çalışmanız mümkün değil mi? Bir iş edindikten sonra onu sürdüremiyor musunuz? İşinizde yükselme kaydedemiyor musunuz? Yaptığınız işi seviyor musunuz yoksa ondan nefret mi ediyorsunuz? Bir yere zamanında ulaşmaya ne kadar gayret ederseniz hep geç mi kalıyorsunuz? Karar almakta zorlanır mısınız? Belirli bir alanda uzmanlaşmak için çok fazla seçenek olduğunu düşünüp bir karar alamıyor musunuz? Size belirli bir tarih verilmediği sürece üstlendiğiniz işi bir türlü bitiremiyor musunuz? Mükemmeliyetçi misiniz? Hata yapmaktan korkar mısınız? İnsanlar tarafından sevilmeyi mi, insanlarla rekabet etmeyi mi yeğlersiniz? Planlarınızı erteler misiniz? Vaktinizi boş harcar mısınız? Boş vakitlerinizden dolayı kaygı duyar mısınız? Pazar günleri size kaygı verir mi? Bu hayata kazanmak, hep kazanmak için geldiğinizi düşündüğünüz oluyor mu? Evinizde gösterdiğiniz başarıyı işte gösteremiyor musunuz? İşte sağladığınız başarıyı evde sağlayamıyor musunuz? Aileniz konusunda karamsar mısınız? Onları gelecek büyük tehlikelerin beklediğini düşünüp kaygılanıyor musunuz? El bebek, gül bebek mi yetiştirildiniz? Çocukken babanızın aslan oğlu prensesi, annenizin kuzusu muydunuz? Ailenizin günah keçisi siz miydiniz? Aileniz değerinizin farkına varamadı mı yoksa? Ya da ailenin yıldızı hep siz mi oldunuz? Ne pahasına olursa olsun başkaları tarafından sevilmek uğruna hataları kolayca affeder misiniz? Hatalar karşısında acımasız mısınız? En samimi olduğunuz kişilerden uzaklaşacağınızı bilseniz bile yaptıkları hataları asla affetmez misiniz? İşlediğiniz hataların ortaya çıkmasından korkuyor musunuz? İlgi gösterdiğiniz insanlar sizi tersediler mi? Sizinle uyuşmayan insanlar dışında kimse ilginizi çekmiyor mu? İlişkileriniz çok mu kısa sürüyor ve her zaman bir felaketle mi sonuçlanıyor? Reddedilme ihtimalini göze alamayarak ilişkilere girmekten kaçınır mısınız? Bir şeyler ters gittiğinde bunun yanlış olduğunu bile bile kendinize olanlardan ötürü sorumlu mu hissedersiniz? Orgazm taklidi yapar mısınız? Erken boşalma sorununuz var mı? Seksi bir silah olarak mı kullanıyorsunuz? Sevgilinize, eşinize, cinsellikte nelerden hoşlandığınızı söylemeye utanır mısınız? Utangaç mısınız? Sabahları erken uyanmanız gerekiyorsa ilişkiye girmek size eziyet gibi mi gelir? Size göre cinsellik zevk vermeyen sıkıcı bir olay mıdır? Fazla kilolarınızın cinsel hayatınızı olumsuz yönde etkilediğini mi düşünüyorsunuz? Rejimleriniz hep yarın mı başlar? Yaptığınız hataları tekrarlar mısınız? Derslerinizi düzenli çalışan bir öğrenci misiniz? Okulunuzdaki ortalama başarı düzeyinden memnun musunuz? Sınav öncesi hafızlayanlardan mısınız yoksa öğrenmek için çalışanlardan mı? Liseden terk misiniz? Doktoranızı yarım mı bıraktınız? Kazandığınızdan daha fazla para mı harcadınız? Cüzdanınızda para taşımayan kredi kartı bağımlılarından mısınız? Borçlanmak sizin makus kaderiniz mi? Bir gün sefalete düşmekten korkarak paranızı kuruşu kuruşuna hesap eder misiniz? Bir insan sizi övdüğü zaman söylediklerini içtenlikle kabul mü edersiniz yoksa gerçekleri hep iltifat olarak değerlendirenlerden misiniz? Çevrenizdekilerle aranızda şu tür konuşmalar geçiyor mu? Harika görünüyorsun. Aldığım kiloları fark edemedin herhalde. Yemek mükemmeldi. Bence çorbanın tuzunu fazla kaçırmışım. O ne konuşmaydı öyle? Abartmanın lüzumu yok. Her şey çok daha iyi olabilirdi hissine kapılıyor musunuz? Taşınmak, yer değiştirmek düşüncesi sizi korkutur mu? Çok daha iyi bir semte geçme fırsatınız bile olsa bu duyguya kapılır mısınız? Size göre zirvedekilerin kaderi yalnız olmak mıdır? Sefalet çektiğiniz yılların özlemini çekiyor musunuz? Artık her şeyin anlamını yitirdiğine mi inanıyorsunuz? Bu soruların herhangi biri dahi bulunduğunuz durumu ortaya koyuyorsa büyük bir ihtimalle başarı korkusu duymaktasınız. Ve şimdi gelelim yukarıdaki soruların can damarını oluşturan en kapsamlı temel soruya. Sürdürmekte olduğunuz yaşamı size sunulan bir nimet gibi mi görüyorsunuz? Bir başka deyişle, iş ve aşk hayatınızda kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Bu soruya içtenlikle evet yanıtı verenlerin bile çok daha mutlu olabilmesi mümkündür. İnsanların büyük bir çoğunluğu sahip oldukları kapasiteyi tam olarak ortaya koyamamaktadır. Hepimiz kendimize küçük küçük tuzaklar kurarız. Başarı korkusu hemen herkeste vardır ancak oranı kişiden kişiye değişir. Bu korku hafif bir nevrozdan saplantı haline gelmiş bir fobiye kadar değişik şekillerde kendini gösterebilir. Başarı korkusu kuramını anlamaya başlayan insanlar bu korkunun yalnızca kendilerinden değil başkalarından da kaynaklandığını hemen fark edeceklerdir. Anneniz sürekli olarak ne kadar bahtsız olduğundan dem vururken babanız aileyi ihmal eder ya da işinden başka bir şey düşünmez miydi? Eşiniz ya da sevgiliniz sır saklayamıyor mu? İşte ilk adımı atarken sorulacak sorular bunlar. Ardından ciddi bir motivasyonla geçmişin ve bugünün bizden neler alıp götürdüğünü anlayabilmek için kendi kendimizi savunmayı bir yana bırakıp gerçeği görmeye çalışmalıyız. Mesela neden ilişkileriniz hep bir felaketle sonuçlanıyor? Örneğin neden sürdürmekte olduğunuz işe layık olmadığınızı düşünüyorsunuz? Alışkanlıklar insanı kendilerine esir ederler. Bireyin kendi kendisine yenik düştüğü davranış biçiminde öylesine güçlü bir esaret vardır ki, o kitapların size sunduğu anahtarlar som altından bile olsa fayda etmez. Başarı korkusunun ne olduğunu anlayamayanlardan bazıları, başarı korkusunun başarısızlık korkusu anlamına geldiklerini zannederler. Ama benim kastettiğim bu değil. Bundan tam 25 yıl önce çok zeki oldukları halde okumayı sökemeyen çocuklarla karşılaştım. İşte o zaman başarı korkusu, dikkatinizi çekerim, başarısızlık korkusu demiyorum olarak adlandırılan psikolojik sorunun varlığına ilişkin şüphelerim başladı. Şehir civarında zengin insanların oturduğu bir semtte diğerlerine göre daha avantajlı olarak bilinen çocukların eğitim gördükleri bir okulda danışman olarak görev aldım. Benden üstün zekalı oldukları halde okumayı sökemeyen çocuklarla ilgilenmem istendi. Söz konusu erkek öğrenciler. Erkek öğrenciler diyorum çünkü bu aslında erkek öğrencilere özgü bir sorundur. Bu duruma yalnızca erkek kimliğine bürünmüş ya da dildeki sözcükleri öğrenme yetersizliği gösteren kız öğrencilerde rastlanır. Yalnızca başarılı olmayı hedef edinen ailelere mensuptular. Orta direğin üst tabakasında yer alan bu aileler, derslerden yüksek not getirilmesini teşvik etmekten öte, bunu adeta şart koşuyorlardı. A'nın altında her not onları çıldırtmaya yetiyordu. Çocuklarını Harvard ya da Yale Üniversitesi'ne hazırlayan bu ailelere göre 6 yaşındaki çocukların 2. sınıfa gidenlerin kitaplarını okuyup anlayabilmeleri şarttı. Çocuklarını ancak bu ortalama düzey yakalanabilirse başarılı sayılacaklardı. Yani okumayı başaramayan erkek öğrencilerin durumu gerçekten içler acısıydı. Bu çocukların üzerinde korkunç bir baskı vardı. Okuma konusunda çok ciddi sorunları olan ve ilerleme kaydedemeyen çocuklardan bazılarının aileleri dış başarı için bütün olanaklarını seferber ediyorlardı. Hayattan ve edebiyattan zevk almak amacıyla yapılan okuma işinin bu iç başarının bir örneğidir. Onların gözünde hiçbir değeri yoktu. Onlara göre okumayı öğrenmenin amacı hayatta ilerlemek, özellikle de para kazanmaktı. Bir çocuğun okuma özürlü oluşu bir şeylerin yolunda gitmediğinin habercisidir. Duygusal tahribatlar, sinirsel rahatsızlıklar, algılama zorlukları, öğretim yanlışlıkları, zihin hamlığı gibi neden ya da nedenler okuma güçlüğüne yol açabilir. Ben de önce bu öğrencilerden bazılarının okuyamamalarına yol açan bu gibi etkenleri ortaya çıkararak bunların üstesinden gelmeye çalıştım. Giderek daha da belirgin hale gelen bu faktörlere karşılık bazı çocukların okuyamamaları için hiçbir neden yoktu sanki. Bu çalışmayı gerçekleştirdiğim yıllarda aile içi ilişkilerin çocuğun ruh sağlığı üzerindeki etkin rolü pek vurgulanmıyordu. Ailesel nedenleri kodu edinen çalışmalar oldukça yeni. 1900'lerin eşiğinde çocukların geçirdiği hafif ya da ciddi rahatsızlıkların sorumlusunun cinler olduğuna inanılırdı. Sonradan bunlardan annenin sorumlu olduğuna karar kılındı. Bir başka deyişle artık cinin adı konmuştu. Anne. Akıl sağlığı uzmanları bir türlü gelişme gösteremeyen şizofren çocuk hastaların ancak tek bir müdahaleyle başarı kaydettiklerini görmüşlerdir. Onlar çocuğun aile dinamikleri üzerinde yoğunlaşarak hastanın aile hayatında geçen olayları gözlemlemesini sağlamışlardır. Bugün Dr. Nathan Ackerman gibi öncülerin çalışmaları sayesinde çocuğun ruhsal gelişiminde ailesinin ötesinde bütün sülalesinin etkili olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte çocuğun genetik yapısı da göz ardı edilmemelidir. Bazılarımız diğerlerine göre daha hassastır ve bu doğuştan gelen bir özelliktir. Başarı korkusunu anlamaya çalışırken bana hiçbir şey aile konusunda yapılan çalışmalar kadar yardımcı olmadı. Başarı korkusunun nasıl oluştuğunu anlayabilmek için aile içinde nasıl bir rekabet sürdüğünü, kazanmak ya da kaybetmek için nasıl programlandığımızı görebilmek gerekir. Şimdi dönelim okuyamama nedenleri anlaşılamayan erkek öğrencilere ne olduğuna. Okuma kurallarını kavrayamıyormuş gibi görünen bu öğrencilerin verilenleri öğrenmemek için direndiklerini fark ettim. Bu işi başarmaktan korkuyorlardı sanki. Evlerinde bir şeyler yaşanıyordu ve onlar okulda kötü bir tablo çizerek Kendilerince güzel olan bir amaca hizmet ediyorlardı. Bu amaç ne miydi? Sallanmakta olan bir evliliği kurtarmak, anne babalarını bir arada tutmaktı tabii. Kurgulanan senaryoya göre olay şöyle gelişecekti. Örneğin Johnny'nin anne ve babası kavga etmektedir. Johnny, aile hayatlarının tehlikede olduğunu hissetmektedir. Kavganın orta yerinde telefon çalar. Arayan Johnny'nin öğretmenidir. Oğlunuz okumayı bir türlü sökemiyor. Anne ve baba kavga etmeyi bırakır ve başarılı olamayan evlatlarıyla ilgilenmeye başlar. Johnny, okuyamayarak anne ve babasının kavgalarını sona erdireceğine, onların boşanmalarına engel olacağına, böylece yalnız kalmayacağına inanıyordu. Çocuklarda terk edilme korkusu öylesine baskındır ki, ailelerin dağılmaması için akıl almaz şeyler yapabilirler. Çocuklarımız olmasaydı şimdiye çoktan boşanmıştık. Bu sözlere ne kadar aşinayız değil mi? Ancak çocukların boşanmayı engellemek için nelere katlandığını pek azımız fark edebilmiştir sanırım. Bu avantaj sahibi çocukları korkutan başarısızlık değildi. Okumayı sökememeleri zaten bir şeyleri başaramadıklarının kanıtıydı. Onlar başarıdan korkuyorlardı. Birkaç yıl sonra bazı şizofren hastalarla ilgili gözlemlerim başarı ve başarısızlık korkusu arasındaki farkı çok daha iyi bir şekilde anlamamı sağladı. Birkaç yıl süresince belirli gruplar halindeki şizofren hastalara aile hayatı ve cinsellik eğitimi verdim. Birçok meslektaşım ciddi vakalara bu dersin verilmesinin uçuk bir fikir olduğu görüşündeydi. Derslerimin birinde insanlar duygusal ilişkilere girmekten neden korkarlar diye bir konu attım ortaya. Reddedilme korkusu. Bir başka deyişle başarısızlık korkusuna ilişkin yanıtlar alacağımı umarken hastalar konuya daha farklı bir açıdan yaklaştılar. Onlar insanlar arası iletişimde başarısız olmaktan değil, başarılı olmaktan korkuyorlardı. Kabul görme korkusu, reddedilme korkusunun önüne geçmişti. Yetersizliklerinin ortaya çıkacağı düşüncesiyle duygusal ilişkilerde başarılı olmak onları ürkütüyordu. İçlerinden biri şöyle demişti. Birisi beni yakından tanırsa içimdeki o büyük deliği, o engin boşluğu görür. Sonra da beni terk edip gider. Ötekiler de böyle bir durumda kendilerini değersiz hissedeceklerine dair açıklamalarda bulundular. Ardından hayatlarında her şeyin yolunda gitmesi durumunda kendilerini nasıl hissedeceklerini sordum onlara. İşte yanıtlardan bazıları. Hayatımda her şeyin yolunda gitmesi durumunda bir gün mutlaka yaşadıklarımın bedelini ödeyeceğimdir. Hayatımda yaşadığım güzelliklere karşılık ben de güzel bir şeyler yaparım. Böylece güzellikleri asla kaybetmem. İşler yolunda gidiyorsa bilirim ki biri gelip onu berbat edecektir ya da aniden bir olay patlak verecektir. Olağanüstü rahat bir hayatım olursa bu sorunsuzluğa karşılık kendime sorun edinecek bir şeyler bulurum mutlaka. Hayalini kurduğum her şey bir kabusa dönüşür o zaman. İnsanın kendisini kötü hissetmesi doğaldır ama bunun tam tersi olursa, of, böyle bir ihtimal düşünmek bile insanı tedirgin ediyor. Hastaların hiçbirisi kendilerini çok iyi hissedecekleri yolunda bir açıklama yapmadılar. Ben olgusunun varlığından öylesine rahatsız oluyorlardı ki başarıyı asla hak etmediklerini düşünüyorlardı. Bu insanların hepsi başarıdan korkuyorlardı. Şizofren hastalarımın çok önemli sorunları olduğunu inkar edecek değilim. Ancak mutsuz bir evlilik sürdüren, yapmakta oldukları işten sıkılan, yaşamları monotonlaşmış insanların sorunları da en az onlarınki kadar önemli. Bu insanlar da sözünü ettiğim şizofren hastalar gibi başarı korkusu yaşarlar. Ancak bu korku şizofren hastalarınkine oranla biraz daha hafiftir. Üstelik mutsuz ve tek düze bir hayat sürdürenler başarısızlıktan korkmazlar. Onlar zaten bir şeyleri başaramamışlardır. Korktukları başarıdır. Başarısızlığı kabullenen her insan eninde sonunda bir başarı korkusu yaşamaktadır. Ne de olsa kaybeden derviş kazanmaktan ürkermiş. Bazıları başarıyı başkalarında bulunup da bizde bulunmayan şey olarak tanımlarlar. Bu görüşe göre o şeye ulaşılırsa yetersizlik, değersizlik gibi sorunların hepsi çözüme kavuşacaktır.